Güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 7 Eylül 2022 Çarşamba'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Yeni bir günde güzel bir sonbahar gündüzünde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş, mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı her yere tüm dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde gündemde yer alan önemli konu başlıklarını ele alacağız. Alman hükümeti enerji krizini hafifletmek için nükleer santralleri yedekte tutacağını ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gece ışıklandırmalarını kapatacağını açıkladı. Almanya'da eğitim krizi yaşanıyor, 40 bin öğretmen açığı var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için tüm tedbirler alınmalı dedi. İngiltere'nin yeni başbakanı, Dışişleri Bakanı Liz Truss oldu. Truss, İngiltere'yi yöneten 3. kadın başbakan olacak. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi, Profesör Doktor Osman Can Ünver, konu başlıklarına dair değerlendirmelerde bulunmak üzere stüdyomuzda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi geçtiğimiz hafta 22. Uluslararası Sındırgı Yağcı Bedir Uçanalı Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Şenlik, kültürün ve sanatın geleceğe taşınması amacıyla her yıl düzenleniyor. Dünyaca ünlü Yağcı Bedir halısını dokuyan köylüler, her hafta kurulan Türkiye'nin tek halı pazarında eserlerini satışa sunuyor. Sındırgı'nın kadınları Bereket Versin Kooperatifi ile üretime katkıda bulunuyor. Balıkesir'in güzel ilçesi Sındırgı'da düzenlenen şenlikle yaşatılan gelenekleri, Yağcı Bedir halısının özelliklerini ve kültürü geleceğe aktarma konusunda yapılan çalışmaları konuşacağız. Sındırgı Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş, telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Hele bir anla aşkı zamanla, kışlar bahara döner gibidir. Var mı dünyada aşkından başka, yandı derken söner gibidir. Her derdime yar ortağım ol da, gökten melekler iner gibidir. O zaman kâr mı dünyada bin yıl yaşansa, yokluğunda cehennem gibidir. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım yar. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım yar. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım yar. Ay aman yar sana. Söylemeliyim içimde, tutamam yar. Tutamam yar, unutamam yar. Ölüm var dünyada, tutamam. Unutamam yar, unutamam yar. Ay ay ay ay, iri güdeldin yar. Bana geri geldin yar, bana divane diyorlar. Yok artık uslandım yar, iri güdeldin yar. Bana geri geldin yar, bana divane diyorlar. Yok artık uslandım yar. Anla aşkı zamanla, kışlar bahara döner gibidir. Var mı dünyada aşkından başka, aşk sevdiğim şehirler gibidir. Her derdime yar ortağım ol da, gökten melekler iner gibidir. O zaman al aşkını yara, ver aşkımı yar aşk. Kışın doğan güneşler gibidir. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım yar. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım yar. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım yar. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım yar. Ay yaman yar, sana söylemeliyim içimde, tutamam yar, tutamam yar, unutamam yar. Ölüm var dünyada, tutamam yar, unutamam yar. Ay ay ay ay, yeri göğü deldim yar. Bana geri geldin yar, bana divane diyorlar. Yok artık uslandım yar, sana yine muhtacım, gel benim baş tacım yar. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım yar. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım yar. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım yar. Yeri göğü deldin yar, bana geri geldin mi yar. Bana divane diyorlar, yok artık uslandım ya.
Efendim, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız, stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Kıymetli hocam, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşla birlikte bir tahıl krizi yaşanmıştı. Şimdi de Rusya'nın gazı kesmesiyle Avrupa enerji kriziyle karşı karşıya. Alman hükümeti enerji krizini hafifletmek için nükleer santralleri yedekte tutacağını ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla da gece ışıklandırmalarını kapattığını açıkladı. Neler oluyor? Evet. Nereye gidecek bu durum? Nasıl değerlendirirsiniz?
Bu tabii vahim bir durum Avrupa içinde. Aslında dünyada tabii dengeleri bozan bir savaş bu. Bu savaş Şubat ayında başladı. Başlamasıyla birlikte bir kere akaryakıt giderleri, akaryakıt fiyatları bütün dünyada çok hızlı bir şekilde arttı. Enflasyonist baskı yarattı ve Avrupa ülkeleri ki bugüne kadar görmedikleri bir krizin içine girdiler. Çünkü Almanya özeline baktığımız vakit zaman içerisinde işte geçtiğimiz yıllarda nükleer enerjiden çıkmaya karar vermişlerdi. Çok sayıda reaktörleri var, santralleri var. Çevre sorunlarını ileri sürerek nükleer enerjiden çıkmaya karar vermişlerdi. Ama tabii öteden beri de Rus doğalgazına muhtaçlar. Şimdi ilk kriz tabii bu kuzey akımının devreye girmemesiyle başladı. Arkasından geçtiğimiz günlerde Gazprom, Almanya'ya olan Gazprom biliyorsunuz Rus şirketi, Rusya'nın akaryakıt şirketi işte doğalgaz akışını durdurdu. Hı hı. Şimdi daha bu durdurma başlamadan önce aslında bayağı tabii telaşlandılar ve bu telaşlanmanın sonucunda da bir takım tedbirler aldılar. Mesela AVM'lerde yürüyen merdivenleri durdurmak falan gibi. Bunlar tabii çok palyatif tedbirler. Yani çözüm getirmiyor.
Geçici.
Çok geçici. Dolayısıyla işte hükümet iki nükleer santrali devreye sokma gerektiğinde devreye sokma kararı aldı.
Almanya'da 3 nükleer tesis var değil mi?
Çok var. Çok var. Çok sayıca var. Çok tabii.
Bu Fukuyama'daki işte, Japonya'dan sonra herhalde elinde 3 kaldı diye.
Valla şöyle yani işte yedekte aslında tutuyor. Yedekte tutmak kararı almıştı ama işte bunu herhalde kullanacak yani. Başka çaresi olmayacak. Şimdi tabii çevre sorunları yani bu nükleer enerji olduğu zaman hep gündemdedir yani. Hı-hı. Bundan çünkü nükleer atıkları koyacak yer bulamıyorlar falan. Fakat son yıllarda yapılan daha modern tesisler ki bu Almanlarınki son yıllarda yapılanlardan değil. Bu nükleer atık sorununu biraz daha hafifletmiş vaziyette. Yani bizim mesela Türkiye'de yapılan çok sorunlu bir tesis olmayacak. Yani bunu da bu arada antiparantez söyleyelim. Şimdi işin sonucuna değindik kısaca ama yani nedenine değinecek olursak şimdi Alman hükümeti, mevcut Alman hükümeti, koalisyon hükümeti yani işte Sosyal Demokrat Olaf Scholz'un şansölye olduğu, Yeşillerin ve Liberal Demokratların ortak olduğu koalisyon hükümeti giderek özellikle Yeşiller Partisi'nin Atlantik bağları nedeniyle ki bu Yeşiller Partisi ilk ortaya çıktığı zaman daha çok böyle sol ekolojik bir çizgisi vardı. Fakat giderek bir Atlantik ötesine böyle daha fazla bağlanmış olduğu anlaşılıyor. Bu özellikle o Cem Özdemir'le falan başlayan bir süreç. İşte şu andaki Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bu konuda çok hassas. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çizgisini olduğu gibi benimsemiş gözüküyor Alman hükümeti ve ne oldu? Neticede işte bir takım yaptırımlar devreye girdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin arzusu istikametinde. Bu yaptırımların devreye girmesiyle birlikte ve Almanya'nın bu yaptırımlara uyması neticesinde de işte bir enerji krizine girdiler. Çünkü Rusya'da işte gaz akımını durdurdu neticede. Evet. Şimdi bu yaptırımların aslında dünyada tartışılıyor yani ne kadar faydası oluyor, acaba bir etkisi var mı falan diye. Birçok gözlemci, siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı bu yaptırım meselesinin artık böyle çok etkili olmadığı kanaatine varmış. Biz kendi yakın tarihimize de baktığımız vakitte bunu görürüz. Yani bize de bir sürü yaptırımlar uyguladılar. Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra. Ama Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki politikamızda bir değişiklik olmadı hiçbir zaman. Dolayısıyla bu yaptırımlar çok etkili olmuyor. Neticede Rusya'ya da etkili olduğu kanaatinde değiliz yani. Yani savaşı engelleyeceklerine veyahut da savaşı ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik bir takım politikalar, bir takım diplomatik girişimlerde bulunacakları yerde tuttular. İşte böyle sanksiyonlar, bu yaptırımları devreye soktular ve sonunda da işte sonuçlarına katlanmak durumuna kaldılar. Bu yanlış politikanın bir sonucudur diye düşünüyorum. Burada Türkiye'ye aslında çok şey borçlu olduklarını da anlayacaklar yakın gelecekte. Çünkü hem enerji konusunda hem de tahıl koridorunun açılması konusunda Türkiye'nin çok ciddi katkıları vardır. Hatta neredeyse sadece Türkiye'nin katkıları vardır. Ve o sayede bir denge oluşmuştur. O dengeyi aslında çok iyi değerlendirmesi gerekir Batı'nın, Avrupa'nın. Yani sadece Almanya'nın değil tabii bütün Batı'nın ve Türkiye'nin bu değerli diplomatik girişimlerinin aslında bir NATO ülkesi olarak, bir Batı ülkesi olarak da aynı zamanda Türkiye tarafından yapılmış olmasının kendilerine de bir fayda sağlayacağını düşünmeleri lazım. Yani bunları tabii önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda göreceğiz.
Hocam Avrupa için kışın zor geçeceği evet. görünüyor. Sizce Avrupa ülkelerinden kışı geçirmek için Türkiye'ye gelirler mi?
Onlar geliyorlar zaten. Yani bizim kış turizmi olarak adlandırılan bir şeyimiz var yani, bir olguyla her sene karşı sevinerek
enerji kriziyle daha da artacak mı
tabii sizce? Tabii yani çok işte biraz da dumping yapmışlar herhalde, fiyatları düşürmüşler. Hı. Bizim tesisler tabii çok yeni, güzel, temiz ve modern tesislerimiz var. Bu tesislerimizin kış aylarında güney kıyılarımızda, Ege'de boş kalmaması adına böyle bir takım programlar yapılıyor. Hı hı. Daha doğrusu yani tur operatörleri böyle satışlar yapıyorlar ve insanlar işte yani kendi memleketlerinde kalsa hem üşüyecekler hem de daha masrafları büyük olacak. İşte böyle her şey dahil tesislerimizde daha sıcak bir iklimde ısıtılmış otellerde rahatlıkla kalabilecekler ve dolayısıyla zannediyorum ciddi bir akım olacak Türkiye'ye. Özellikle emekliler tabii, çalışmayan insanlar. Bunlar zaten geliyorlar her sene Türkiye'ye. Evet. Kışın geçiriyorlar bizim Antalya'daki falan güzel otellerimizde. Tabii. Türkiye açısından da bir faydadır diye düşünüyorum ama şunu da söylemek lazım. Bizim o yani birçok ülkeyle mukayese edildiği takdirde son derece kaliteli olan, nitelikli olan tesislerimiz biraz da ucuza herhalde pazarlıyorlar. Bir müddet sonra belki de bu sıkıntı ortadan kalkar. Türkiye aranılan bir yerdir. İşte yani o ucuza pazarlama kısmını bir kenara bırakabiliriz.
Sayın Hocam, biz diğer programlarımızda da işliyoruz. Türkiye hem sağlık turizminde hem de kış turizminde
evet.
dünyanın cazibe merkezi haline geldi.
Geldi tabii.
Hakikaten evet, insanlar evet. bilakis sağlıklarını
evet.
sağlıklarına kavuşmak için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bu anlamda da çok hesaplı onlara evet, göre.
Bizim tabii son yıllarda sağlık tesislerine yapılan büyük yatırımlar, yani çok ciddi yatırımlar. Öteden beri zaten çok itimat edilen Türk doktorlarının da sağlık personelimizin de varlığı
tabii.
Bu cazibe merkezi olmamıza büyük katkı
elbette.
Yarattı. Ama tabii özellikle muazzam tesisler yapıldı. Şehir Hı-hı. hastanelerini düşünün, diğer hastanelerimizi düşünün. Dolayısıyla yani önemli bir gelişmedir ve Türkiye'ye ciddi kazanç getiren bir şeydir. Yani onu da o şekilde görmek lazım. Gerçekten yani yüz binleri bulan işte yabancı ülke uyruğu insanların kalkıp gelip Türkiye'de tedavi olmaları
Tabii.
Önemli bir olgu.
Sayın Hocam, bir diğer konumuz Almanya'da eğitim krizi yaşanıyor. 40 bin öğretmen evet. açığı var. Haberlerde evet. yer alıyor. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi bu Almanya başta olmak üzere Batı toplumları yaşlanıyor biliyorsunuz. Yaşlandıkça işte tabii genç nüfus azalıyor. Genç nüfus azalınca da işte belli mesleklerde hı hı. Ciddi darboğazlar ortaya çıkmaya başladı. Yani yaşlı nüfusunuzun fazla olduğunu düşünüyorsunuz, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Onların neye ihtiyacı var? Şimdi eğitimi bir kenara bırakalım. Mesela bakım personeline ihtiyacı var. Bakım personeli yok genç. Ondan sonra bu 65'ten sonra işte bu baby boom dedikleri yıllarda, yani çok fazla doğumun olduğu yıllardan sonra giderek işte doğum eğrisi aşağı doğru inmeye başladı ve nüfus da azalmaya başladı yani aslında. Ve dışarıdan mutlaka göçmen gelmesine ihtiyaç duymaya başladılar. Son bu geçtiğimiz aylarda mesela havaalanlarında işte o lojistik işlerini yapan, bavulları uçaklara yükleyen falan personelin olmaması nedeniyle hatta Türkiye'den de işçi almaya kalkıştı Almanya, fakat itibar görmedi. Türkiye'den de pek gitmek isteyen olmadı yani bildiğim kadarıyla. Bir kişi mi iki kişi mi ne müracaat etmiş, 1000 kişi alacaklardı. Şimdi bu hep işte nüfustaki dengesizlikten, yani demografik dengesizlikten kaynaklanıyor. Aynı şekilde öğretmen açığının olması da budur yani. Çünkü belli meslek dallarına olan yani yönelim azaldığı sürece gençler tarafından, zaten genç sayısı az falan. Hı-hı. Dolayısıyla işte öğretmen açığı ortaya çıkıyor. Ara eleman açığı ortaya çıkıyor. Yani ben yıllar evvel böyle bir toplantıda Alman sanayicilerinin özellikle işte ara eleman açığı nedeniyle mesela fabrikalarda ustaların yapacağı, ustabaşlarının yapacağı, teknisyenlerin yapacağı işi, işte mühendisleri çalıştırmaya başladıklarını biliyordum. Yani tabii bu hem maliyet açısından çok uygun olmuyor, hem de işte dengeyi bozuyor. Yani bizde de var aynı sıkıntı, biliyorsunuz. Bizdeki sebebi başkadır ama yani demografik sebebi yok. Bizdekinin sebebi işte eğitim sistemimizden kaynaklanıyor. Yani üniversite öğrenimini tercih etmelerinden kaynaklanıyor gençlerimizin. Halbuki meslek öğrenimi önemli.
Evet.
Bu Almanya'da maalesef ciddi bir sıkıntı olarak devam edecek ve bundan zannediyorum bizim göçmen toplumları, toplulukları diyelim daha doğrusu, Türkler tabii de var aralarında, onlara da kötü şekilde yansıyacaktır öğretmen açığının olması. Yani ciddi sorunlardan biri olmaya namzet önümüzdeki yıllarda özellikle diye düşünüyorum. Çünkü bir senkronizasyon da yok. Yani eğitimle istihdam arasında ciddi bir ilişki kurmak lazım.
Evet.
Orada da denge bozulmuş.
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi Almanya. Bakalım önümüzdeki günlerde Almanya'da hem enerji krizinde hem de eğitimde neler yaşanacak, birlikte gözlemleyeceğiz. Evet. Bir diğer konumuz da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması. Sayın Çavuşoğlu şöyle dedi: Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için tüm tedbirler alınmalı. Sayın Bakan'ın değerlendirmesini, açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?
Sayın Bakan, Fransa Dışişleri Bakanı'yla yaptığı toplantıda, basın toplantısında bunları dile getirdi. Şimdi bu tabii sadece Fransa'ya özgü bir durum değil, biliyorsunuz. Bütün Avrupa'da Türk ve Müslüman kuruluşlarına, işte ibadet yerlerine zaman zaman saldırılar oluyor. Ve bunları sık sık tabii Türk Dışişleri Bakanlığı dile getiriyor, şikayetlerde bulunuyor, girişimlerde bulunuyor. Yani oradaki insanların sahipsiz olmadığını hissetmelerini sağlıyor en azından hükümetler nezdinde. Fakat maalesef Fransa veya Almanya veya Hollanda, hangisi olursa olsun, İsveç neyse, bu ülkelerde teröristlere gösterdikleri toleransı aynı şekilde bu Türklerin mabetlerine, kuruluşlarına, derneklerine falan saldıran aşırı sağcı, neonazi gruplarına da gösteriyorlar ne yazık ki.
Evet.
Bunun bir açıklaması yok, bunun bir gerekçesi de olamaz. Fakat bu konuda Avrupa'nın birçok ülkesinin son derece sabıkalı olduğu kanaatindeyim ve tabii Sayın Dışişleri Bakanımızın bunu böyle sık sık dile getirmesi çok önemlidir. Yani gerçekten de Türkiye'nin bu konunun sahibi olduğu, oradaki insanların arkasında olduğu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunun bir göstergesi.
Evet.
Böyle değerlendirmek lazım.
Peki. Süremizin sonlarına geliyoruz. Bahsedeceğimiz diğer konular da var. Onlara da kısaca temas edelim. İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasıyla başlayan seçim süreci tamamlandı.
Evet.
Ülkenin yeni başbakanı, Dışişleri Bakanı Liz Truss oldu. Truss ülkeyi yöneten 3. kadın başbakan olacak. Nasıl değerlendirirsiniz?
Vallahi bir yani ilk konuşmalarından bir demir lady hevesi içerisinde olduğu anlaşılıyor Liz Truss'ın. Fakat biz onu da Dışişleri Bakanı iken, yani henüz aday olmuş muydu hatırlamıyorum ama yani İngiltere Başbakanı olmadan önce yaptığı bir açıklamayla hatırlayacağız ve tabii biraz da acı acı gülümseyerek hatırlayacağız. İngiltere'deki göçmenlerin bir anlaşma çerçevesinde Ruanda'ya gönderilmesi şeklinde bir uygulamadan söz edilmişti ve bu uygulamanın yanında Liz Truss Dışişleri Bakanı olarak de resmi ağız yani bu göçmenlerin Türkiye'ye de gönderilebileceği şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii buna Dışişleri Bakanlığımız sert bir şekilde cevap verdi. Çünkü biz kimsenin yani istemediği insanların gelip de oturacağı bir ülke değiliz. Yani böyle bir bekleme odası veyahut da herhangi bir şekilde bir göçmen garajı değiliz yani, doğrusunu söylemek gerekirse. Bu tabii bizim daha ilk başta Liz Truss'la ilgili olarak şu andaki imajımız bu. Ama Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkiler biraz daha farklıdır. Avrupa Birliği'nden de çıktıktan sonra İngiltere ile Türkiye'nin daha yakın ilişkileri de olmaya başladı. Avrupa Birliği'nin o kısıtlı çerçevesinin dışına çıkıldı. Zaten öyleydi de esasında daha evvelde ama biraz daha farklılaştı şimdi. Ve ben Liz Truss'ı tabii böyle bir takım uygulamalarıyla değerlendirmek üzere izlemeye devam edelim derim.
Evet.
Ama bir sert Demir Lady havası gözüküyor yani. Öyle bir şey var yani. Böyle bir intiba yarattı daha ilk günden.
Evet. Bir diğer konumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek'e resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı. Ve kimlik kartlarıyla Bosna Hersek Türkiye arasında gidiş gelişleri yapabilme kararı verdik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Efendim şimdi Bosna Hersek tabii Balkanlarda bizim 1878'de terk ettiğimiz eski Osmanlı toprağıdır. Şimdi rahmetli Aliya İzzetbegoviç hasta yatağında o zaman başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımıza önemli bir vasiyette bulunmuştur. Yani buranın şeysi koruyucusu siz olun. Hı-hı. Size emanet ediyorum burayı diye. Dolayısıyla Türkiye'nin hem Türkiye'de yaşayan milyonlarca Boşnak vatandaşımız, hem tarihten gelen yakın ilişkilerimiz, tarihi ve kültürel bağlarımız bizim Bosna Hersek'ten uzak olmamızı mümkün kılmaz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek ziyareti sırasında bunları zaten vurguladı yani dikkat ederseniz ve ilk gittiği yerde işte Aliya İzzetbegoviç'in kabri oldu, orada dua etti. Şimdi bizim çok tabidir mesela işte kimlik kartlarıyla pasaportsuz gidiş gelişlerin başlamış olması. Bunu böyle hiç yadırgamayız. Evet. Başka bir ülkeyle olsa falan deriz ama bu zaten olması gerekendir diye düşünürüz. Yakın ilgimiz var, yakın ilişkilerimiz var ve Balkanların kalbidir. Aslına bakılırsa.
Evet.
Şimdi oradan da Sırbistan'a geçti. Sırbistan'da da Vučić tarafından Cumhurbaşkanı karşılandı. Önemli bir takım anlaşmalar yapıldı. İşte bir de Hırvatistan'a geçecek Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi Türkiye'nin Balkan politikası çok önemli. Balkanlarda düzenleyici bir bölgesel güç olma durumu vardır Türkiye için. Ve Türkiye bu konumunu çok ciddi biçimde kullanıyor. Şimdi geçenlerde Kosova ile şeyin arasında, Sırbistan'ın arasında olan anlaşmazlıkta, anlaşmazlığın çözülmesinde Türkiye'nin rolü vardı.
Evet.
Yani Türkiye bu Balkan ülkeleri tarafından eski Osmanlı topraklarıdır. Yani bir de onu da hemen vurgulayalım. Dolayısıyla bir tarihi iddiamız da var. Tarihi iddiamız, tabii bu iddiamız oralar bizimdir şeklinde değil de ama ilgimiz var. O tarihi ilgimizi sürdürmek zorundayız. Ve Türkiye Balkan politikası nasıl Orta Asya, Türk devletleri, Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkileri nasılsa, Afrika'daki işte son yıllardaki çok ciddi girişimleri neyse, Balkanlarda bunlardan biraz daha da fazla olarak önemli girişimleri var. Ve bundan tabii biz bu çok yönlü dış politikamızdan çok yarar sağlayacağız yani bölgesel güç olarak.
Balkanlarla sizin de bahsettiğiniz gibi tarihi ve kültürel bağlarımız var ve biz de bunları yayınlarımızda işliyoruz. İnşallah daha güzel günlere ulaşacağız. Gelip giderek birbirimizi daha iyi tanıyacağız.
Pek tabii.
Çünkü
pek
orada tabii. Da Osmanlı'nın izleri var.
Tabii tabii.
Bileki Saray, tabii. Bosna'da, Bosna Hersek'te, Kosova'da, pek çok yerde. Daha iyi olacak. Çok teşekkürler katıldığınız
teşekkür
için. Bugün sizlerle gündemde önemli konuları konuştuk.
Çok teşekkür ederim Mustafa.
Hoşçakalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver stüdyomuzdaydı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne bakan müzikle devam ediyor. Thank you.
gel dumanı yalsın. Şu ölümlü dünyada sevdiğim sevdiğim oyna da gel kuru budak yasılmaz karşıda karşı konuşma yine sevdiğim deli gönül yasıma karşıda karşı konuşmaya Fadime'm oyna da gel deli
Güne Bakan devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programındasınız. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Sındırgı Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş var. Ekrem Başkan, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, kolay gelsin.
Çok teşekkürler, nasılsınız, iyi misiniz?
Ben çok iyiyim. Doğalşehir Sındırgı'dan bütün bizi dinleyenlere çok selam olsun.
Ve aleyküm selam. Bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Balıkesir'e, evet, Sındırgı'ya ve dünyanın pek çok yerinde bizi dinleyen dinleyicilerimize. Geçtiğimiz hafta Sındırgı'da 22. Uluslararası Sındırgı Yağcı Bedir Uçanalı Şenliği yapıldı. Sındırgı buna ev sahipliği yaptı. İsterseniz buradan başlayalım sohbetimize. Şenlik nasıl geçti? İzlenimleriniz nelerdir?
Efendim şöyle söyleyeyim, Yağcı Bedir Orta Asya'dan Anadolu'ya Türklerin getirdiği çok önemli değerlerden birisi. Her bir deseninde ayrı bir hikayesi olan renklerin dört ana renkten oluşup lacivert yani gök, kahverengi yani narınç, kırmızı yani al. Her birisinin bir anlamı olan işte kızın hüznünü, sevincini ilmek ilmek hayata nakşettiği çok özel bir halı. Tabii Türkiye'de buna benzer işte Yedi Dağ'ın Çiçeği denir. Yahyalı'da, Kayseri'de, Antalya döşeme altında ve Sındırgı Yağcı Bedir adıyla bir halı dokunur. Bu halı aslında bir sanat eseri. Yüne yün dediğimiz atkı, çekilmesi, çözgüsü, ilmesi yün olarak yapılan bir halı. Ve bunun içerisindeki hikaye, mistik hava, felsefe aslında bir yaşam biçimi. Bir Yörük kızının, Yörük kadının veya Yörüklerin hayata bakışını aslında halıda anlattığı bir iş.
Evet.
İşte ilk benim belediye başkanlığımdan bu yana, benden önce de başlayan 4-5 defa yapılmış ama sonra sekteye uğramış bir festivalimiz vardı. Biz bunu yıllar boyunca devam ettirdik. En son olarak da bir masal temalı olarak, yani insanlar bugün sosyal medyada story diyorlar, atıyoruz diyorlar. İşte her şeyin aslında bir hikayesi var, bir anlamı var. İşte o Yağcı Bedir'in hikayesini bizim insanlar anlatabilmek, yaşam biçimlerini şehrin her bir dokusuna uydurarak insanlara anlatmak istedik. Ve buna dair 4 gün boyunca devam eden Yağcı Bedir Uçan Halı Şenliği adı altında bir etkinlik düzenledik. Çok şükür olsun ki 4 gün boyunca devam eden bu etkinlik 75 mahallesi olan Doğal Şehir Sındırgı mottolu bu şehirde herkesin katılımıyla, yerel halkın buradaki hünerlerini ortaya koyduğu, tasarımlar, yemek kültürü, yaptığı her işi aşkla yapan insanların o sevdası buraya hakikaten ilmek ilmek işlendi. Ve halkımız da biz içli dışlı dediğini bizde hemhal olunca sadece belediye artık yapmıyor bunu, Sındırgı şehri yapıyor.
Hı hı.
Tabii bu tür temalı olan bir şeye de ilgi çok fazla. Artık makinalaşmanın bu kadar büyük olduğu bir dünyada insanlar aslında kendisini arıyor, hikayesini arıyor. Masal olarak o mistik geçmişini arıyor. Bizler de burada Yağcı Bedir Halısı'nın bütün evrelerini tek tek anlattığımız gibi boyasını nasıl yapılıyor, nasıl kök boyaya dönüşüyor, nasıl o desenler oluşuyor, kadın da nereden öğrenmiş bunları. O hikayeleri tek tek insanlara anlattığımız gibi bir de Sındırgı'da muhteşem bir kooperatifimiz var burada. Sındırgı Bereket Versin Kadın Kooperatifi.
İsmi de bu çok güzel. Bereket Versin Kadın Kooperatifi.
Aynen. Aynen. 600 tane üyemiz var Mustafa Bey burada. Ve biz 2014 yılında kurduk bunu. 2014 yılından beri bizler geçmişimizde var olan bu Yağcı Bedir kültürünü, desenlerini, hikayesini aslında takıya, tasarıma, işte eşarba, üstündeki elbiseye işlediğimiz, hatta yiyecekle alakalı işte tarhana bezdirmesi dediğimiz çok özel bir yemeğimiz var. Ona ve buradaki kadınlar kahvesi bile var bunlar içerisinde. Çocuğuna orada bakıyor. Gazete kağıdı, yani sıfır atık dediğimiz gazete kağıtları değerlendirerek sepet yapıyorlar. Yani aslında kadın bir yaşam alanına dönüştü. Akpınar Yaşam Merkezi de bir binası bunun altında. Gerektiğinde spor yapacak bir imkanı var. Çocuğuna bakacak ortam var. Arkadaşlık, dostluk, evlenme yıl dönümü, doğum günü hepsi orada kutladığı bir alan verdik onlara. Yani ve kazandıklarını her ayın 15'inde kendi hesaplarına yatırarak da elektrik ve su parası gibi, kira gibi bir masraf da ödemediklerinden dolayı aslında şehrin dinamiklerini, yani kadınları birbirine etkileşim haline soktu. Ve bu iş o noktaya geldi ki artık 120'ye yakın stand açıldı bu festival alanında, şenlikte. Ve 120'ye yakın standın 60 tanesi Sındırgılılardı. Yani kendi derenin taşıyla derenin kuşunu vurabileceğimiz bir organizasyon oluyor iyi aslında. Yani parayla dışarıdan getirdiğimiz insanlar değil. Bunlar hı-hı tamamen gönüllü, kadının istihdamını sağlayan ama yaptığı işi doğal, yerel ve hikayesi olan şekilde yapan bir algı ve anlayışa dönüştü. Bunlar sıfır atık dediğimiz geri dönüşümleri kullanıyorlar. Otellerden çarşafları topluyoruz. Otellerden topladığımız çarşafları bugün bizler elbiseye dönüştürüyoruz. Yani bunlar artık boyanıyor. Doğal boya dediğimiz Yağcı Bedir boyalarıyla boyanıyor ve bunlar elbiseye dönüşüyor. Artık tekerleği, arabanın tekerleğine bakarken bundan acaba sehpa mı yapsam olur veya bundan masa mı yapsam olur,
evet,
onu düşünen bir beyne dönüştü. Yani israf etmeyen ve bu bütün bu güzellikleri bizler 4 gün boyunca insanlara bir moda tasarımıyla, yani muhteşemdir işte özellikle o Yağcı Bedir desenlerini aldık. Türkiye'nin meşhur mankenleriyle boncuk işlemesinden oradaki üç eteğine kadar farklı bir şekilde, müzik de çok harikaydı. Onunla beraber insanların sunumuna verdik. Mutlu oldular ve bunlar kataloglara basıldı. Artık bundan sonra inşallah kadınların o sahnede, özellikle sanatçıların sahnede giydikleri kostümleri bizim Sındırgı da öyle derler. Gojodon diken kadınlara biz kostüm yapmasını öğrettik.
Evet.
Ya bu da para demek, bu istihdam demek. Bir de gelenekle beraber büyünebileceğini de o insanlara öğretmiş olduk. Yani asıl şey şu, bu şenlikte, Yağcı Bedir Uçan Alı şenliğinde kadına çok önem verdik, istihdama çok önem verdik ve gelenekleri yaşatmak için de inovatif işler yaptık ve bunları geleceğe taşıdık. Ve bunlar da çoğunlukla da araba süsleme materyaliyle biz elbise yaptık. Gazete kağıdıyla elbise yaptık. Yani bunlar çok önemli şeyler. Yani her şey para değil. Aşkla bak, sanat gözüyle bak, güzellik gözüyle bak diye insanlara bir aslında felsefe kazandırmaya çalıştık. Ve neticede biz dışarıdan çok cüzi maliyetlerle, neredeyse maliyeti çok az olan bir şenlik yaptık. Ama 300 bine yakın kişi geldi bu şenliğe. Ve adı da özellikle ondan dolayı uçan halı şenliğinde de ki hani uçmaya gitmek, geleceğe evet. gitmek. Yani uçmak anlamında aslında şu vardır. Hayal kur. Hayallerini asla geciktirme. Bundan dolayı kadına hayal kurmasını öğrettik. Elhamdülillah onlar mutlu, esnaf mutlu, biz mutluyuz. Yani akşamları da konserle eğlenmiş oldular. Yani 15 bin merkez nüfus olan bir ilçede 20-25 bin kişilik konserler düzenlendi. 100 yıllık da bir panayırımız var burada. 7 gün boyunca o devam ediyor. Onunla beraber Sındırgı 4 günü dolu dolu geçen yemek yarışmalarıyla, çömlekte yarışmalarla, eski geleneklerde olan yarışmalarla hepsini çok şükür olsun insanlar tatmış oldu. Tabii bu hikayeye ortak olmayı isteyen Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerine insanlar geliyor. Bulgaristan'dan ekiplerimiz vardı. Makedonya'dan ekiplerimiz vardı. İşte Kıbrıs'tan ekiplerimiz vardı. Harika insanlar geldiler. Birbirleriyle etkileşim kuruyorlar Mustafa Bey özellikle de. Hı. Yani insanlar tanış oluyor. Hani Mevlana'nın deyişiyle tabii. gelin canlar tanış olalım diyor ya. O diyaloglar aslında birbirleri o halkayı büyütüyor. Sanatı, sanatçıyı, kültürü, güzelliği, seven insanları bu dünyaya yaymış oluyorsunuz. Dünya barışına da aslında çok ciddi manada katkı sunuyorsunuz bu şekliyle. Yani insanlar yaptıkları şeylerin sadece para olmadığını, birbirine olan etkileşimlerinde dostluklar, kardeşliklerin çok daha değerli olduğunu burada öğrenmiş oluyorlar. Ben çok keyif aldım. Esnafımızın da artık para kazanmış olması da bize çok daha mutluluk verdi. Tabii. Yani şehirde kültürle kalkınan bir şehir havasına dönüşmüş oldu.
Sayın Başkan, böyle küçük yerleşim yerlerinde kadınlar genellikle evlerine, içlerine kapanıyorlar, asosyal olabiliyorlar. Ama sizin gibi böyle idarecilerle üretime teşvik ettiğinizde onlar sosyallik kazanıyorlar, bir şeyler üretiyorlar ve ürettiklerinde de bir özgüven kazanıyorlar.
Kesinlikle. O
ürettiklerinin karşılığını görmek, insanlar onları aldığında yüzlerindeki tebessümü görebilmek ayrı bir değer. Bu yüzden de sizleri gönülden tebrik ediyoruz. Çalışmalarınızın çok, devamını diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Bu
çok
uluslararası teşekkür. Sındırgı Yağcı Bedir Uçan Alı Şenliği 22 yıldır devam ediyor. Kültürün ve sanatın evet. geleceğe aktarılması adına. Biraz da isterseniz evet. halıdan bahsedelim. Sındırgı halısı evet. meşhur. Nasıl evet. özelliklere sahip bu halı?
Efendim şöyle söyleyeyim. Dünyanın eski halısı pazarlık halısıdır. Bugün St. Petersburg'da bir müzede. O 1949 yılında bulunmuş ve o bulunduğun tarihe kadar İranlılar dünyanın en eski halısının kendilerine ait olduklarını söylerlermiş. Ama o pazarlık halısındaki düğüm tekniği, kullanılan ipler ve desenlerin bakış açısı Türklerin dünyanın en eski halısı dokuduğunu artık dünyaya ispat etmiş oldu. Hı hı. Yani bu halının özellikleri yüne yündür, atkısı, çözgüsü, ilmesi yün. Ve Türk dediği, düğümü dediğimiz bir düğüm tekniğiyle dokunur ki süpürgenin en şiddetli ve güçlü süpürge dahi olsa o düğümü çekemez. İşte bundan dolayı bizim Türk halılarının düğüm tekniği veya kullanılan malzeme aynen yağcılar halısında kullanılan malzemeyle birebirdir. Yani dünyanın en eski halısı, pazarlık halısıysa aynı teknik ve aynı iplerle, aynı boya tekniğiyle yapılıyorsa yağcılar halısı da 3000 yıllıktır buradan dolayı diyoruz. Onun için şu anda bizim yaptığımız halı yün, yani yün antistrestir. Yani bugün toprak etkisi yapar insanda. Pamuğa dokunsanız o etki alamazsınız. Naylona dokunsanız hiç alamazsınız. Bugün milyon dolarlık evler yapıyorlar ama içerisine naylondan halı koyuyorlar. Sonra çocuklarımız alerjik oldu diyorlar, hasta oldu diyorlar. Ama yün bir canlıdır. yani özellikle canlı hayvanın sırtından kırkılıp da yapılan bir halının ömrü 150, 200 yıl, 300 yıl devam eder. Ve kullandıkça da parlar. İşte Yağcı Bedir, Türkiye'de 18 tane köyde yaşayan Dikili, Bergama, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde bulunan 18 köyde yaşamlarını sürdüren Yaycı Bey, yani devlete yay yaparak vergisini veren beyliklerin adıdır. Yani insanların adıdır. Bir aşirettir. Yörük aşiretidir. Böyle bir köy yok. Böyle bir ilçe yok. Ama telaffuzla beraber şimdi Yağcı Bedir olmuş ve bu Yağcı Bedir kültürü aslında bir yaşam biçimidir. Ondan dolayı biz bu desenler içine baktığımızda Mustafa Bey, Zümrüt'e anka kuşundan ejderhayı görüyoruz. Sebep ne? Hiçbir zaman diyor ki korkma, endişe etme, öldüm dersin ama yine yaşarsın. Yani bu da ne demektir? Zümrüt anka kuşu. Yani küllerinden yeniden doğan demektir.
Evet.
Bakın hayata nasıl bakmamız gerektiğini bize öğretiyor. Peki karşısında kim vardır? Bunun karşısında ejderha vardır, canavar vardır. Yani kötülük vardır. Aslında dünya iyilerle kötüler arasında mücadeleden ibarettir. Ama sen iyilerden taraf ol. Yani Zümrüt anka kuşundan yana ol diyerek aslında bir kadına bir felsefik bakış açısını verir. Yine kenarlarında kullanılan bir heybe suyu denilen bir desen vardır. Görüntüsü karanfile benzer. Denir ki sen dünyada çantanı, valizini, heybeni iyiliklerle doldurursan cennette karanfille müjdelenirsin diyerek aslında iyi bir insan olması gerektiğini insanlara anlatır. Yani buradaki unsur gök dediğimiz lacivert, buradaki gökyüzünü ve özgürlüğü. Narınç dediğimiz kahverengi, topraktan geldik. Yine öleceğiz, toprağa döneceğizdi. Kırmızı al, yani biz öyle deriz. Kırmızı olsun, 5 kuruş farklı olsun derler.
Evet,
evet.
Ya.
Onun için buradaki kırmızı ise cesareti, bayrağımızdaki o rengi temsil eder. Onun için kadın aslında biz şöyle bir yapıyla Yağcı Bedir felsefesini aslında insanların yaşam felsefesi haline getirmek için uğraşıyorum ben. Çünkü oradaki felsefe hayata tanzim olursa dünyaya barış gelir, huzur gelir, güzellik gelir. Onun için sadece bir halı olarak görmeyelim. Buradaki halıyı bir yaşam felsefesine dönüştürelim istiyoruz. Evet. Onun için buradaki bizler yaşaması için şunları yapıyoruz halının, yani halısının. Haftada şu anda Türkiye'de bir halı pazarı kurulan tek şehir doğal şehir Sındırgı. Yani cumartesi günleri geldiğinizde Sındırgı'nın pazarıdır. O pazarında mutlaka halı alabilirsiniz. Direkt üreticiden tüketiciye.
Evet.
Yine Türkiye'de bir halıyla alakalı bir festival düzenleyen tek ilçe yine Sındırgı'dır. Ve 250 tezgahta bugün hala bu halı dokunuyor. Ve bizler ne yapmaya çalışıyoruz dediğimizde de o halının bugün bazen sıkıntılarımız var. Ne gibi? İpini bulamıyorlar insanlar. Ucuz ip alıyorlar. Veya boyasını kimyasal kullanmaya çalışanlar var. İşte bunu ayırt edebilmek için yaptığımız mücadelede coğrafi işaret aldık bu halıya. Yani korumak için bu özelliklerini.
Hı hı.
Bizimle beraber de Türkiye'de Süperbank'ta olan bu yetki tamamen kaymakamlık ve belediyelere teslim edildi. Ve şimdi de yaptığımız bir projeyle Doğal Boya Tekstil ve İnovasyon Merkezi diye bir proje yaptık. 200 yıl sonra Mustafa Bey, şundan 1700-1800 yıllarda doğal boya olarak yani kullanılan renkler, o kök bitkileri tarlada ekilirmiş. Biz ise bunu unutmuşuz, bilmiyoruz dedik. Bir temettuat defterleri var Osmanlı'nın. Onları okuduğumuzda gördük ki boyalık ismini verdiğimiz yerlerde, mevkilerde eskiden tarlalarda bu bitkiler ekiliyormuş meğerse. Bunu öğrendik. Ve bunu öğrenince de çok kıymetli bilgi bu. Bunları şu anda 118 dönüm bir araziye biz kök boya bitkisini ektik. Yani maviyi elde edebildiğimiz çiviti, yani indigo'nun Türkçedeki karşılığı. Kök boyası demiz, Edirne kırmızısı, Türk kırmızı denilen kırmızıyı artık tarlaya ektik. Bundan sonra çok daha güzel bir şekilde bizler artık halının boyasını kimyasal kullanmaktan uzak kalmış olacağız.
Ne yani güzel, ne güzel.
Çok büyük, önemli bir proje. Sanayi Bakanlığı da bu projeye çok önem verdi. Sadece şu değil, Türkiye'de ilk defa yapan bir ilçe olarak bu işlemi, bunlar 0-6 yaş grubundaki çocukların kıyafetlerini boyamak için ilk etapta kullanıyoruz. Mesela bakın, çünkü insanlar alerjik bir durum var kimyasal boyalarla alakalı. Çocuğun üzerinde, çocuklarımız çok kıymetli, üzerindeki elbisedeki boyaları kimyasal olsun istemiyorlar.
Sayın Başkan, süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Çok güzel anlatıyorsunuz ama son cümlelerinizi alayım sizden.
Efendim, şöyle söyleyeyim, sizlere teşekkür ediyorum. Yani Türkiye'de kültürel, sanatsal olaylara ne kadar değer verir de ve bunları geleceğe taşımak için projeler üretirsek bu ülkenin kimliği, kişiliği daim olur. Bizler bunun evet. için çalışıyoruz, bunun için emek veriyoruz. Yağac Bedir halısı da geleceğe taşınması gereken çok önemli bir projedir. Buradan onun mistik havasından bizi dinleyen bütün izleyicilere doğal şehir sındırgıdan kirlenmeyen tertemiz bir şehir. Buraya hepinizi davet ediyorum. Özellikle de bizi izlemeye devam etsinler. Bizler şehrimizi geleceğe hazırlayabilmek için kültürü, sanatı hiçbir zaman ıskalamayan güzel noktalardan birisiyiz. Hepinize saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki sizin halıcılık geçmişiniz var. Eğer süremiz yetse sizinle saatlerce bu konuları konuşabiliriz. Çünkü siz bu işin mutfağından yetişip geldiniz. Daha sonra Sındırgı Belediye Başkanı oldunuz ve bu programlara, bu şenliklere de büyük önem veriyorsunuz. İnşallah önümüzdeki günlerde başka bir zaman inşallah konuşmak isteriz. Çok teşekkürler katıldığınız için.
Halı dokumasını bilen, lise son sınıfa kadar halı dokuyan ve üniversiteyi de halı satarak geçinen bir başkandan bahsediyoruz.
Çok güzel, çok güzel. Çalışmalarınızın, başarılarınızın devamını diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler.
Hürmetler ediyorum, kolay gelsin.
Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Sağ olun, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, 22. Uluslararası Sındırgı Yağcı Bedir Uçan Halı Şenliği'ne ev sahipliği yapan Sındırgı Belediyesi'nin Başkanı Sayın Ekrem Yavaş'la bu şenliği konuştuk ve burada Güne Bakan'ı noktalıyoruz. Efendim, program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş, mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.